Ayrım 10. Suların Akışı. Gül Çançar. Sayfa 63. Londra ziyareti, Mehmet'in yurt dışına ilk çıkışı, iki katlı otobüslerdeki reklamlardan büyük sayılara ulaşan bira çeşitlerine kadar her şey ilgisini çekmekte. Özellikle de kendisini her yerde hissettiren özgürlük kavramından, parkların yemyeşil çimenlerine seri serpi uzanmaktan hoşlanıyor. Sadece bir gerçek canını fena halde sıkmakta. Başarıyla mezun olduğu Ankara Maarif Koleji'ndeki 7 yıllık İngilizce eğitimi, oranın günlük yaşamında yetersiz kalıyor. Herhangi sıradan bir konuda meramını istediği gibi anlatamayınca yazıklar olsun diye hayıflanıyor. Ama yine de eğitimini İngiltere'de sürdürme önerimize karşı çıkıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin makine mühendisliği bölümünü kazandığı için kıvançlı. Londra içinde ve civarında geziler, görkemli mağazalarda biraz alışveriş ve kalabalık ev ortamında 6 haftalık izin süresi çabucak geçiyor. Mutluluğuma bir kez daha tanık olmanın rahatlığıyla Türkiye'ye dönüyor. Diğer konuklar da birer ikişer gidiyorlar ama Şükran tedavi sonuna kadar kalacak, son derece azimli, akılcı ve hayat dolu bir genç kadın. Bu arada doktorları bile şaşırtan bir enerjiyle, tedavi gereği bitkin düşmesine karşın bol bol gezmek, İngiltere'yi tanımak istiyor. Hastalara karşı sonsuz şefkati ve şimdi biraz daha fazla zamanı olan Sadun, her hafta sonu bizi bir yerlere götürüyor. Londra'dan uzaklaştıkça, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki çarpıcı fark ortaya çıkmakta. Her tür çağdaş olanağa kavuşmuş köyler, büyük şehirlerden daha temiz, daha bakımlı. Eski özenle korunmuş ama yeniye de kucak açılmış. Her köyde bir kütüphane ve küçücük, genelde yaşlı sahibiyle tam bir uyum sağlayan antikacı dükkanları var. Özellikle vahşi doğanın hüküm sürdüğü İskoçya ve değişik kişiliğiyle Galler yöresinden çok etkilenerek, yerel kültürü yansıtan küçük, sevimli otellerde birer gece kalıyoruz. Vatanımızın masmavi denizlerini tanımış şanslı kişiler olarak, Britanya adasını çevreleyen tüm denizler bize pek çirkin görünüyor ama her yerde hüküm süren yoğun yeşillik, bakımlı sadelik anlatılmaz bir huzur veriyor. Bu şamatasız, sorunsuz geziler, Şükran'ın karmaşık ruh haline merhem gibi geliyor ve belki de en gerekli ilaçtan daha etkili oluyor. Tedavi bitip kendisini hayli toparlayınca, Şükran ile birlikte Sadun da Ankara'ya gün geçtikçe gerginleşen ortama dönüyor. İngiliz şirketinin 1975 yazında deldiği Sadak 2 yine petrol emareli kuru kuyu olarak kapatılmış. Giderek artan olumsuzluklar çerçevesinde ve de büyük şirket olarak bütün bu riskleri karşılayacak nitelikte bir petrol keşfi beklemediklerinden ikinci kuyuyu delmekten vazgeçiyorlar. Yapılan anlaşma gereğince sondaj yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için Türkan'a hayli yüksek bir tazminat ödemek zorundalar. Hem eleman sayısı mümkün olduğunca azaltılan şirketimiz hem de biz bir süre bu parayla idare edeceğiz. Evet, şartlar böyle. Türkiye'miz petrol kalitesi ve rezervleri açısından bir Suudi Arabistan, bir Musul veya Kerkük olmayabilir. Birçok kişinin yanlış bildiği gibi oralardan bize uzanabilen bir petrol damarı olayı da yoktur. Sadece belirli bir arazi yapısı ve farklı derinliklerde petrol birikimleri vardır. O birikimi yeryüzüne çıkartabilmek için ise öncelikle oluştuğu yerde kalabilmiş olması lazımdır. Bunun için de gerekli strüktür, gözenekli bir taban ama gözeneksiz bir tavandır. Petrol bulunduğu yerden daima yukarı doğru çıkmak isteyeceğinden, tavanın mutlaka tutucu olması, rezervin kaçışını önlemesi gerekir. Petrol emareli diye nitelendirilen kuru kuyular, vaktiyle orada bir rezervin olduğu fakat belirtilen nedenlerle bunun dağıldığı kuyulardır. Bu gerçek, belirli derinliklerde kesilerek çıkartılan karotların yani küçük kaya parçalarının üzerindeki petrol kalıntılarıyla kolayca kanıtlanabilir. Bazen çok eziyetli asitleme işlemiyle gözeneklerde katılaşmış petrolü yumuşatarak emmeye bile girişilir. Çünkü ne olursa olsun özellikle küçük şirketler için kıymetlidir. Büyük şirketlere pek cazip ve karlı gelmeyen ağır petrol bile ekonomik sıkıntıda olan Türkiye için bir rahatlama olanağıdır, çıkartılması gereklidir. Yeterli arama yapılmadığından İleri sürülen olumlu veya olumsuz tezler sadece varsayımdır. Tek çare daha çok aramayı sağlayacak olanakları yaratmaktır. Şimdi Londra'da yalnızım. Müzeleri, galerileri sindire sindire geziyor, parkların keyfini çıkarıyor ve bir süre bu ülkede yaşayacağım için olup bitenleri yakından izliyorum. Bir akşam ajans dinlerken kahve fiyatlarına %5 oranında zam yapıldığını duyuyorum. Ne haberlerde ne de ertesi günün gazetelerinde herhangi bir yorum yapılmıyor. Yaklaşık 10 gün sonra yine aynı oranda yine yorumsuz bir kahve zammı daha duyuruluyor. Üzerinde durmayıp gerektiğinde kahvemi almaya devam ediyorum. Fakat kısa bir süre sonra yine haberlerde duyduklarıma inanamıyorum. Bildirildiğine göre hiçbir yorum ve öneri yapılmamasına karşın ikinci zamdan sonra İngilizler zengini ve fakiriyle sessiz, şamatasız kahve almayı durdurmuşlar. Durum satıcılar tarafından fark edilir edilmez ikinci zam geri alınmış ve normal satışlar başlamış. Bu basit gibi görünen anlamlı olay beni çok etkiliyor, uzun uzun düşündürüyor. Gerçi eğitimin süresince İngiliz disiplinini yaşamış bir kişiyim ama yine de bunun ulusal beraberliği böylesine sessiz ve etkili biçimde yansımasına şaşıyor, gıpta ediyorum. Fevkalade yetenekleri olan Türk insanının böyle bir disiplinden, sessiz dayanışma ve direnme gücünden yoksunluğuna hayıflanıyorum. Nedeni gerçek anlamda eğitim eksikliği. Savurganlığımızın nedeni de öyle. Okulumuzdaki soğuk yatakhaneyi, sadece iki karış su doldurulan banyo küvetini ve de bir ara Ankara'da su sıkıntısı yaşanırken televizyonda duyduğum komik uyarıları hatırlıyorum birden. Elinize önce sabunu alıp musluğu sonra açın diyordu belediye başkanı. Ne kadar geç bir uyarı. Millet dinimizle israfa karşı olduğu halde ve belimizi büken petrol faturamıza rağmen gereğinden çok sıcak sularla balkon yıkamaya, yalama olmuş kamu musluklarına aldırmamaya ve 25-30 dereceye varan sıcak odalarda oturmaya alışmış bir kere. Hiç gereği olmadığı halde apartmanlara hemen her giren el alışkanlığı ile elektrik düğmesine basarak bilmem kaç kattaki kaç ampulün birden yanmasını umursamıyor bile. O anda birisi tarafından uyarılırsa kaç para tutar gibilerden şaşkın ve küstah bakıyor. Milli serveti sarf ettiğini farkında bile değil. Kafam savurganlığa takıldı ya, utanarak bir örnek daha hatırlıyorum. 2 yıl kadar önce arazi çalışmaları nedeniyle Güneydoğu'ya götürdüğümüz bir Alman jeolog, sağa sola atılmış, paslanmış traktörleri görünce biraz da alaylı bir tonla "Siz Türkler çok zengin olmalısınız," demişti. Bu acımasız savurganlık karşısında eğitim eksikliği maalesef'ten başka cevap bulamamıştık. Londra'yı çok sevmeme karşın bu kalabalık ve kozmopolitik mega kentten sıkılmaya başlıyorum. Şükran'ın tedavisi de bittiğine göre oradaki fazla büyük ve pahalı evde oturmanın artık bir anlamı yok. Gazete ilanlarını izlerken Londra'nın güzel yeşil banyosu Surrey'de Farnham denen besbelli küçük bir kasabadaki bir ev duyurusu ilgimi çekiyor. O günlerde Sadun'un döneceğini bildiğimden derhal ev sahibine telefon ederek bir randevu alıyorum. Birlikte gittiğimiz Farnham, Londra'ya arabayla yaklaşık bir saatlik mesafede eski, küçük ve çok sevimli bir kasaba. Burcu burcu İngiliz kokuyor. Hele evin bulunduğu sokak, bahçeli villaların, ki bunlar orta direkt vatandaşların alışılagelmiş dededen kalma evleri sıralandığı yemyeşil bir tünel gibi. 2 katlı, bir dönüm kadar çok bakımlı bahçesi ve garajı olan kiralık eve bayılıyoruz. Sahibi iş dolayısıyla Singapur'da yaşıyor, yaz saatinde Farnham'a geliyormuş. Onun yokluğunda civar bir köyde oturan annesi ev ve bahçeyle ilgileniyormuş. Yazları 2 ay tahliye edilmesi kaydıyla evi bize kiralamaya hazır. Şartlar bize çok uygun geliyor ve bu arada ev sahibinin tanıdığı ilk Türk olduğumuzu öğreniyoruz. Kimliğimizi duyunca o yaşlı ve sevimli kadın şaşkınlığını gizleyemiyor. Bu gerçeği telefonda öğrenmiş olsaydı, büyük olasılıkla bir tanışma fırsatı bile vermeden isteğimizi reddedecekti. Aleyhimizdeki ön yargının birçok tatsız örneğini biliyorduk maalesef. Ayrıca bizim de acı deneyimlerimiz vardı. Sarışın tipimiz ve akıcı İngilizcemizle çeşitli ülke insanlarına kimliğimizi kabul ettirmekte güçlük çektiğimiz olmuştu. "Sizler Türk olamazsınız," yorumuna acı bir öfkeyle hep karşı çıkmış, o yabancıları cahillik ve ön yargılı olmakla suçlamıştık. Acaba suç sadece onlarda mı? Bence bu çok önemli konuda onların cehaletinin ve haçlı ruhunun ama bizlerin de ihmalkarlığının ve bazı kötü örneklerin büyük payı vardır. Yıllardır kendimizi yeterli düzeyde tanıtamadığımız, etkin lobiler oluşturamadığımız bir yana barbar Türk simgesini pekiştirecek olaylar sergiledik. Örneğin kan görmeye alışmamış bir milletin gözleri önünde kurban kesmeye kalkıştık. Sokaktaki ayaklanma karşısında çoluk çocuğun dehşet dolu bakışlarını aldırmayıp, kurbanlık hayvanı çekiştire çekiştire merdivenlerden çıkartarak oturduğumuz dairenin banyo küvetinde kestik. Şahit olma talihsizliğine uğradığım bu acı olay, tabii ki ekmek parası için Almanya'da yaşamak zorunda kalan gariban işçimizin suçu değildir. Suç, onu eğitemediğimiz mukaddes kurban görevinin köyündeki bir yakını veya daha iyisi hayır kurumlarımız aracılığı yerine getirebileceğini, böylesinin gerçek sevap olacağını öğretemediğimiz için hepimizindir. Öte yandan, barbar Türk yakıştırmasının ardında vaktiyle Viyana kapılarına dayanmış bir kudretin gizli korkuları yatmaktadır. Türkiye'mizde yabancıların petrol aranmasına karşı çıkan kampanya başlatıldığında bazı ileri vatanseverlerin hatırına bir tek şey gelmiştir. Kuşaklar boyu bilinçaltına yerleşen bu korku, Türklerin ekonomik güce kavuşmasını istemez. Günümüzün dünyasında yegane geçerli gücü elde ederlerse onları kimse durduramaz. Dolayısıyla Türkiye'de petrol araştırmalarını engellemek birçok ülkenin yararınadır ve bu o kadar kurnazca tezgahlanmış bir oyundur ki çok ince bir taktikle milli hisler galeyana getirilmiş, petrol aramaları büyük ölçüde durdurularak gelişmemiz kösteklenmiştir. Böyle bir varsayım doğal olarak asla kanıtlanamaz ama mantığa yatkın bir yorumdur, düşündürücüdür. Farnham'daki ev kiralanıyor ve birkaç valizlik eşyamızı alıp taşınıyoruz. Her şey çok iyi, çok güzel ama ulaşım sorunu var. Belirli saatlerde sadece belirli yönlere giden tren seferleri dışında vasıta yok. Kasabanın mevcut iki taksisi genelde tren istasyonunda bekliyor. Kasaba dışında bir yere gitmek istense bir gün önceden randevu almak gerekiyor. Sağdan soldan akan trafiğe karşın bu yaştan sonra ters tarafta oturamayacağını söyleyip Amerikan arabası kullanmakta direniyor. Bana küçük ikinci el bir İngiliz arabası alıyoruz. Ben yadırgamıyor ve Farnham'da oturduğumuz sürece civarda hayli yol kat ediyorum. Sık sık doğuya ve batıya yollanan Sadun'u Heathrow ve Gatwick Havalimanı'na götürüp getiriyorum. O gittiği zamanlar ben çevreyi ve bu küçük kasaba yaşamını tanımaya çalışıyorum. Alışveriş merkezindeki 3-5 dükkanın tavanlarında asırlar öncesinden kalma ahşap girişler hala durmakta. Sıradan ayakkabı satılan yere bile ilginç bir hava vermekte. İki yerel tiyatro var. Perşembe günleri sahnelenen oyunlar, emekliler için parasız ve sınırlı nüfusa karşın salonlar her zaman dolu oluyor. Her yaşa uygun dershaneler ve sembolik bir fiyat karşılığı çeşitli kurslar var. Fransızca ve Almanca mı cilalamak, ilerletmek amacıyla bu kurslara yazılıyorum. 10-15 kişilik sınıflarda yaş ortalaması 60. 40'ından sonra saz çalınmaz teranesinin çağdaş İngiliz için bir anlamı yok. O boş vaktini değerlendirmeye bakmakta. Üstelik boş vakti de pek bol değil. Hizmetçi, kapıcı saltanatı olmadığından düzenli bahçelerin ve devamlı onarılan bakımlı evlerin tüm işini kendisi yapmak zorunda. Üstelik bu işleri öylesine disiplinli ve özenle yapıyorlar ki boyası dökülmüş tek duvar, bakımsız bir karış toprak görmek mümkün değil. Aralarındaki tek yabancı olmama karşın gittiğim kurslarda ileride sağlam bir dostluğa dönüşen arkadaşlar ediniyorum. Zaten o soğuk ve mesafeli duran kabuğunu bir kez kırınca İngilizlerin dostluğu gerçektir, çok vefalıdır. İlk bakışta kibirli gibi duran tutumları, kanımca onların aslında utangaç kişiliklerinden, belki biraz da üstünlük komplekslerinden kaynaklanmaktadır. Gerçi İngiliz olmakla çok övünürler ama yine de mahcup ve içine dönük bir yapıları vardır. Terbiye ve nezaket ise onların en doğal yeteneğidir. Devam ettiğim kursta bir yürüyüş grubuna katılıyorum. Bu grup her çarşamba sabahı 9'da buluşup o günkü liderlerinin önderliğinde 10-12 kilometre yürüyor. Liderin elinde bir yürüyüş haritası var, onu izliyor. Ayaklarımız hiç asfalta değmeden, kırlardan ve ormanlardan geçerek öğle vakti haritada belirlenmiş küçük bir kır lokantasına varıyoruz. Yürüyüş ayakkabıları veya lastik çizmelerde çıkartılıp torbalarda taşınan temiz ayakkabılarla giriliyor içeriye. Şömine önünde genelde bira ve omletten oluşan keyifli bir yemek molasından sonra akşam üzeri 5 civarında tatlı bir yorgunluk hissederek evlerimize ulaşıyoruz. Bazen bütün günün yağmurlu geçeceğini bilerek yola hazırlıklı çıkılıyor ama çarşamba yürüyüşlerinden asla vazgeçilmiyor. Farnham'da kaldığımız süre boyunca her çevreden farklı yüzeylerde ahbap ediniyoruz. Aralarında Sir ve Lady'ler, dönümlerce araziyle çevrili malikanelerde oturan petrol zenginleri ve orta direk sayılan aileler var. Hepsinin ortak yönü yaşamlarındaki sadelik. Evlerin içine girilince oranın kime, yukarıda bahsedilen sosyal gruplardan hangisine ait olduğunu tahmin etmek çok zor. Hep dedelerden kaldığı için kıvanç duyulan oturaklı eşyalar, sade kıyafetler, hep aynı gösterişsiz sofralar. Her şeyi ilgi ve gıpta ile izlerken vatanımdaki görkemli şıklık, özellikle yiyecek konusundaki savurganlık geliyor gözlerimin önüne. İkram, misafirperverlik kisvesi altında 2-3 çeşit pasta, börek, hatta kısır ve yaprak sarmalarıyla donatılmış çay sofraları geliyor gözümün önüne. Ben yetenekli Türk kadınının şıklık ve ikramlarıyla değil de başka becerileri, tutumluluğu ve topluma katkısıyla övünmek istiyorum. O Türk kadını ki gerektiğinde ne büyük fedakarlık örneği vermiş, vatanına ne kadar anlamlı katkılarda bulunmuştu. Şimdi nerede o? Milletçe onun çağdaş desteğine, ekonomik seferberliğine muhtaç olduğumuzun farkında değil mi? Bazılarının çok gurur duyduğumuz çaba ve başarısı neden tümünü kamçılamıyor? Bilinçle şahlanmış kadınlar ordusunun ekonomik savaşımızdaki başarı payını bir düşünün. 1977 yaz başı özel eşyalarımızı bir küçük odaya kilitleyip Farnham'daki evi 2 ay için sahiplerini bırakarak Türkiye'ye dönüyoruz. Sadun ön çalışmaları ve hazırlıkları tamamlanan Şeyda 101 sondajını izlemek üzere Güneydoğu'ya gidiyor. 1976 sonbaharında delinen Şeyda 1 kuyusu kuru ama petrol emareli çıktığından yeni umutlarla ikincisi delinecek. Ben ise bu süreyi Türkbük'ünde kız kardeşim Şadiye ile geçireceğim. O zamanlar Türkbük'ü gerçek bir köy. Sessiz, sakin, denizi ve havası tertemiz. Emekli olur olmaz bu güzel beldeye yerleşmeye karar veren eniştem Renem, aylarca başında durarak evlerini binbir güçlükle develer sırtında taşınan haçlarla yaptırmış. Bu bembeyaz bodrum tipi yapı, o yıllar sahildeki yegane ev. Köylüler eski alışkanlıkları nedeniyle tepede yaşıyorlar. Yol, su ve elektrik yok. Arabayı köy girişinde bırakıp ya yürüyor ya küçük tekneyle ulaşıyoruz evin rıhtımına. Hayli büyük sağanışlarında biriken yağmur suyu onları bir mevsim idare etmekte. O bakımdan sıkıntıları yok. Cildi ipek gibi yapan keyfi de cabası. Jeneratörleri de var ama oranın sessizliğini bozmamak için gerekli olmadıkça çalıştırmıyor, geceleri gaz lambalarını yumuşak ışığıyla geçiriyorlar. O zaman yıldızlar daha büyük, daha parlak ve elinizi uzatsanız tutulacakmış gibi yakın görünüyor. Aralarındaki 30 küsur yaş farkı unutulmuş, çağdaş kent sorunlarından uzak, biraz meşakkatli ama romantik bir yaşamı paylaşmaktalar. Üstelik şimdi bir yaşlarında dünya tatlısı kızları Natalie Zeynep de aramıza karışmış. İngiltere'de en zevkli alışverişi onun için yapıyor, Mother Care'den çok cici ve kullanışlı bebek çocuk giysilerinden alıp getiriyorum. Türkbükü köylüsü, sıcakkanlı, dost canlısı, belki eğitimsiz ama açık fikirli filozof insanlar. Köyü ziyaret eden misafirler, denize çıplak girse başlarını bile çevirip bakmazlar. Erkekler kahvesinde rakı içen hanımları yadırgamazlar. Kendileri de keyiflerine düşkün, rahat, tipik Akdeniz insanı. Canları istediğinde balığa çıkıyor, parayı ancak çok sınırlı gereksinimleri kadar istiyorlar. Daha çoğunda gözleri, hırsları yok. Onlar bu yeryüzü cennetindeki küçücük dünyalarında kavgasız, gürültüsüz yaşamdan memnun. Kardeşimi ziyarete geldiğimi duyan kapıyı çalmaya başlıyor. Kimi eline bir tas yoğurt, kimi birkaç yumurta veya bir somun köy ekmeği almış. Hoş geldin diyor. O kadar duygulanıyorum ki İngiltere'ye döner dönmez Türk insanının güzelliklerini anlatan birkaç makale yazarak şansımı denemeye karar veriyorum. Yaz tatili Mehmet'le Türkbük'ünde geçiriyor. Özlemimiz çok büyük olduğundan ana oğul her tür baskıdan uzak bir ortamda hasret gideriyoruz. Gün geçtikçe kabaran, üniversitelere sıçrayan anarşik olaylar nedeniyle endişeliyim. İlgisini çeken umuduyla İngiltere'den getirdiğim değişik üniversite broşürlerini gösteriyorum fakat o hiç ilgilenmiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni çok seviyor, başarılı, çevresiyle uyumlu, hayatından şimdilik memnun. Sondajı Ekim'de tamamlanan Şeyda 101'de petrol emareli kuru kuyu bildirisiyle terk ediliyor. Türkan'ın 5. kuyusu umudu kesmek için henüz çok erken. Üstelik şirket siciline hep bilimsel başarı işlenmekte. Bu kadarı Sadun'u mutlu etmeye yetiyor. Onun üzüldüğü açılan kuyu sayısının düşüklüğü. Yakinen tanıyıp dertleştiği başlıca parti liderleri anlattıklarına, uyarılarına hak veriyor ama politik nedenlerle, oy kaygısıyla harekete geçmiyorlar. Yabancıların petrol arama etkinliklerini kısıtlama kampanyası olanca hızıyla devam etmekte ve Türkiye göz göre göre kaçınılmaz krize doğru sürüklenmekte. Farnham'a döndüğümüzde ev bıraktığımız gibi tertemiz. Bahçe bakımlı bizi bekliyor. Birkaç gün dinlendikten sonra Sadun rulolar dolusu haritayla batıya yollanıyor. Bunlar elimizdeki ruhsatların büyük emeklerle çizilen jeolojik haritaları. Yapılacak olası anlaşmaların bazını oluşturduğu için iş yolculuklarında hep yanında taşıyor. O gider gitmez aylardır kafamda olgunlaşan yaklaşık 2000 kelimelik 4 makale yazıyor ve hepsinin yerel gazetede basılmasını sağlıyorum. Yazarlığa ilk girişimimdeki bu kolay başarıya çok sevinip sevinçten de öte rahatlıyorum. Gerçi ilham Türkbükü köylüsünden kaynaklanıyor ama aslında son yıllarda sık sık duyduğum "Siz Türk olamazsınız" yakıştırmasının yüreğimdeki acı birikimi var. Yazılarım oradaki kurs arkadaşlarım arasında öylesine büyük ilgi uyandırıyor ki birkaç tanesi Türkiye'de Van'a ve Diyarbakır'a uzanan ziyaretler gerçekleştiriyor. İşlerinden birisiyle Hazel'la dostluğum o kadar ilerliyor ki her pazar rosto yemeğe davet ediliyorum. Pazar rostosu geleneksel bir yemektir. Genelde aile bireyleriyle yenir. Gösterilen ilgiden hoşlanıyor, Hem kendim hem de ülkem adına gurur duyuyorum. Yemekten sonra kültürlü efendi karı koca beni bazen arabayla bazen yürüyerek civarda gezdiriyorlar. Birbirinden güzel, insan eliyle oya gibi işlenmiş ama doğal görünümünü de korumuş parklara ve halka açık tarihi binaları görmeye gidiyoruz. Bu çok eski evlerin sahipleri, onların bakım ve onarımını yürütebilmek amacıyla pazar günleri para karşılığı ziyarete açıyorlar. Böylesine basit ve akıllıca bir girişim sayesinde hepsi iyi korunmuş, hepsi bakımlı. Bu arada Hazel'ın çok sevdiği teyzesiyle tanışmak için civardaki yaşlar evine gidiyor ve hayran oluyorum. Teyze emekli bir jimnastik öğretmeni, yani orta direk vatandaş grubundan. Ama işte bu düzeyde kendi eşyalarıyla döşediği, misafir kabul edebildiği hayli büyük özel odası olan bir huzur evinde kalabiliyor. Banyolar, müşterek oturma ve yemek salonları çok temiz ve bakımlı. Her perşembe toplu halde bedava tiyatroya, hava güzelse pikniğe veya turistik gezilere götürülüyorlar. 75 yaşındaki, romatizması dışında hayli sağlıklı teyze ile de dost oluyoruz. Haftalık 5 çayı ziyaretleri başlıyor ve kısa bir süre sonra ev sakinleri tarafından bana Türk meleği adı veriliyor. Bu melek her cuma ziyaretlerine giderek onların ödenecek gazete ve bunun gibi faturalarını topluyor, gerekli alışverişleri varsa yapıyor. Hayatlarında ilk kez bir Türk tanıyan bu yaşlılar evi sakinlerinin güvenli ve müteşekkir tutumu beni son derece duygulandırıyor. Sadun'un petrol zengini olursa parasız bakım sağlayacak özel hastane kurma hayallerine şimdi benim de yurdumda böyle çağdaş bir huzur evi gerçekleştirme düşüm katılıyor. Oysa yaşanan ortamda biz değil zengin olmak, süratle ekonomik sıkıntıya doğru sürüklenmekteyiz. Sadun, son kuruşa kadar gerektiği gibi harcanır, bitince yeniden kazanılır felsefesinde. Ben ise özellikle annemin başına gelenlerden sonra gerektiğinde önlem almak fikrindeyim. Ama hiçbir konuda Sadun'un kişiliğine gem vuramıyorum. O yaz 1980 yazı, arabayla Türkiye'ye dönerken uluslararası sürücü belgelerimizi yenilemek için Paris'e uğramamız gerekiyor. Bu yolculuklarda genelde otoyoldan değil de yan yollardan giderek Fransa'nın, Avusturya'nın doğal güzelliklerinin tadını çıkartır, hava kararmaya başlarken karşımıza çıkan ilk sevimli han veya motelde gecelerdik. Bu hanlar, yöresel mobilyaları ve yemekleriyle hem kaliteli hem de ucuz olur, değişik ortam bize keyif verirdi. Bu kez Paris'in karmaşık girişi ve uzayan işlemler yüzünden geç olduğu için orada kalmaya karar veriyoruz. Ne var ki, önemli bir uluslararası zirve toplantısı nedeniyle bütün oteller dolu. Büyük kentlerin pansiyon ya da kıyı köşe otelleriyle asla ilgilenmeyen Sadun, hayli uzun süren araştırma ve soruşturmadan sonra gülerek arabaya dönüyor ve keyifli bir sesle "Sana Ritz'te bir daire tuttum," diyor. Parasal açıdan endişelerim olduğundan sevinemiyor. Üstelik meşhur, görkemli Ritz'i de hiç beğenmiyorum. Bu ağır havalı otelden yegane kalan hoş anım, iç açıcı renklerle dekore edilmiş kahvaltı salonunda neşeli cıvıltılarla serbestçe dolaşarak müşterilerin ayakları dibinden ekmek kırıntıları yiyen serçeler oluyor. Türkiye'ye vardıktan hemen sonra Sadun Horzum üç kuyusunu delmek üzere Güneydoğu'ya, ben de Büyükada'ya dayımın yanına gidiyoruz. Suçsuzluğu kanıtlanarak Balmumcu'dan tahliye edildikten sonra işlerini tekrar yoluna koyan Oğuz Akal artık yorgun bir iş adamı. Birkaç yıldır genç karısı ve iki kız kardeşiyle, yani artık barışmış annem ve teyzemle birlikte yaz-kış Büyükada'da oturmakta. Maden tarafının en sonlarında, deniz kenarında ses set bakımlı bahçe içindeki bu büyük ev, son yıllarda birbirine hasret kuzenlerin de ara sıra buluştuğu çok sıcak bir aile yuvasına dönüşmüş. Yatak odaları bol ve parasal olanaklar geniş olduğundan ziyaretçiler rahat rahat kalabiliyor ve lüks bir yaşamla güzel doğanın sefasını sürebiliyor. Dayım etrafında özellikle gençleri görmekten zevk duymakta. Neşe, şamata, pırıl pırıl yüzler, sağlıklı vücutlar ona büyük keyif veriyor. O yaz Mehmet de bu tatlı curcunaya katılarak hem çoktandır görmediği aile bireylerini görmüş hem de İstanbul'un güzelliğini nispeten koruyabilmiş bu cennet köşesinde kısa bir tatil yapmış oluyor. Bana gelince bu harika ortama karşın huzursuzum. Serin sularda yüzerken, çamlar altında yürür veya bisiklete binerken, hep çorak bir bölgede, kısıtlı olanaklarla, cehennem sıcağında ter döken erkeğimi düşünerek, hiçbir şeyin keyfine varamıyorum. Telefonla ulaşan haberleri beklemek ve başarı için dua etmekten başka çarem de yok. Telefondaki daima coşkulu ses, "Sen keyfine bak gülüm, oranın tadını çıkartırsan ben de burada mutlu olurum" diyerek hiç sızlanmıyor. Madenci olduğu için toprak altından bir değer çıkartmanın eziyet ve mutluluğunu iyi bilen dayım, olayı ilgiyle izlemekte, sondaj heyecanını, bu kez yakinen paylaşan ailem dua etmekte. Ama tüm emek ve dualar boşuna. Taşlaşmış ağır petrol, asitleme ve emme işlemine rağmen yerinden kıpırdamamakta direndiğinden kuyu kapatılıyor. Aylardan Eylül başı. Bezginliğini saklamaya çalışan Sadun, birkaç günlüğüne adaya gelerek anlatılmaz yorgunluğunu atmaya çalışıyor. Sonra kadınını alarak Ankara'ya dönüyor ve hem onlar hem de Türkiye için zor günler başlıyor. Endişeyle beklenen an gelip çatıyor. 12 Eylül'de askerler yönetimi el koyuyor. Genç demokrasimiz yeni bir sınavdan geçecek. Genel durum berbat. Yağ, çay, kahve ve en önemlisi yakıt yok. Süratle soğuyan hava koşullarında hastane ve okullarda bile kaloriferler son derece kısıtlı yanmakta. Bizim durum da berbat. İngiltere'den çıktığımız yazlık giysilerle kalmışız. Geri dönmemiz mümkün değil çünkü paramız bitmiş. Onca büro ve yaşam masrafına uzun zamandır üzerine hiçbir katkı yapılmayan hazır para dayanamamış. Son yıllarda sayıları giderek azaltılan görevlilerden koca büroda artık kimse yok. Savaşı devam ettirmek için sadece Bay ve Bayan Çançar var. Odalardan birindeki tek kişilik çekyat kanepeyi bir iki sandık ilavesiyle genişleterek orayı yatak odası yapıyoruz. Allah'tan bir köşede iki battaniye, yastık, çarşaf, havlu ve yazlık kışlık arazi giysileriyle sağlam botlar var. Sevinerek yiyoruz onları. Sadun hem patron, hem ressam, hem odacı, bense hem sekreter, hem harita boyacısı, hem de temizlikçi olarak yine el ele, yürek yüreğe ama bambaşka bir yaşama başlıyoruz. Yemek pişmiyor. Simit, bazen biraz peynir, zeytin, ekmek ve çay bile bulamadığımızdan ıhlamurla günü geçiştiriyoruz. Paris Ritz Oteli'ndeki henüz 3-5 ay önceki görkemden çok farklı bir yaşam şimdiki. Sadun, beni de sürüklediği bu zor şartlara mutlaka üzülmekte ama gücü, azmi, coşkusu hiç eksilmiyor. Üstelik yeni bir heyecana kapılmış halde. Yakıtsızlıktan dolayı paltolarla oturulan devlet dairelerinde arazi giysileri fazla yadırganmadığından, devamlı ilişkileri sürdürerek yeni yönetimin yetkili kişilerini petrol konusunda bilgilendirmeye, uyarmaya çalışmakta. Nitekim bu kez daha başarılı olup yabancılara bazı kolaylıklar getiren kararnamelerin çıkmasına katkıda bulunuyor. Korktukları başına gelen ben, onun kadar güçlü değilim. Bu dar boğazdan nasıl çıkacağımızı kestiremiyorum. Özellikle de Farnham'daki evin işlemekte olan kirası beni çok üzüyor. Fakat kan kustuğumuzu iş çevrelerinin anlamaması için, evimiz İngiltere'de diyebilmek için kızıldık şerbeti içtik oyununa mecburuz. Sadun böyle söylemekte. Arada bir yakın 2-3 arkadaşıma giderek onlarla dertleşip bazen de ağlıyorum. Yine böyle ağlaşmalı ve istemeyerek onları üzdüğüm bir günün ardından büroya dönüp de yatak odamıza girdiğimde gözlerime inanamıyorum. Yastığımın üzerine güzelim bir kırmızı gül bırakılmış. Tabii ya, ayın 27'si. O parasızlıkta gerçekleşen bu romantik tutumdan o kadar duygulanıyorum ki, sevineceğini umarak az önce üzüntümü paylaşan Feri'ye telefon ediyorum. Oysa hiç de öyle olmuyor ve ileriki yıllarda bu dengesiz, duygusal tutumum yüzünden yakınlarımı üzdüğüm için acımasızca eleştirileceğim. Aslında kanımca şu bir gerçek ki, eğitim ve zeka düzeyleri ne olursa olsun insanların tutumlarını, dolayısıyla da bir ölçüde kendi kaderlerini, kendi kişilikleri belirliyor. Ayrıcalıklı niteliklerin, deneyimlerin, olgunlaşmanın katkısı olur tabii. Ama huy dediğimiz temel kişisel özellikler asla değişmiyor. Atalarımızın can çıkar, huy çıkmaz sözü boşuna söylenmemiş. İşte ben de bu nedenle duygusallığım yüzünden, bağışlayıcı huyumdan bugüne dek vazgeçemedim. Herhangi bir yakınıma, herhangi bir tutumundan dolayı çok gücensem veya öfkelensem bile, o kişinin içten ve insani bir davranışı karşısında hemen yumuşuyor, uzun süreli bir tavır koymayı beceremiyorum. Böylelikle belirli bir kısır döngüsü gidiyor ama ben bu özelliğimi seviyor, böyle yaratıldığım için şükrediyorum. Çünkü uzun süreli gerginlik ve küskünlüklere dayanamıyor, daha mutsuz oluyorum o zaman. Bu arada dostlarımızı da Lady Ray Churchill'in belirttiği gibi yağlı boya tablolara örneği, ışığın en iyi yansıdığı yerlere asarak, hatalı taraflarının bilincinde ama onların gölgede kalmasını sağlayarak da onların sadece güzelliklerini özümsemeliyiz diye düşünüyorum. 10. ayrımın sonu, sayfa 71.